Ayrım 29, Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Selim Deringil. Kahire'de Eden Menemencioğlu buluşması. Moskova konferansından hemen sonra Eden'ın Menemencioğlu ile görüşme talep etmesi bir kuşku ortamı içinde değerlendirildi. Gerçekten de Churchill 2 Kasım'da savaş kabinesine Eden'ın bu buluşmada Türkiye ile olan ilişkilerimizin ve Ege'deki durumun kapsamlı olarak ele alınacağını söylemişti. 98. CAP 65-40, WM 49-43-2. İki devlet adamının birbirleri konusunda olumsuz tavır almış olmaları da duruma yardımcı olmadı. Eden, Numan Menemencioğlu'nun Alman yanlısı olduğuna inanıyor. Menemencioğlu ise Eden'ın kendini beğenmiş ve gösteriş seven biri olduğunu düşünüyordu. 99. Weisband, A.G.E. sayfa 177-178. Menemencioğlu anılarında Eden'ın 5 Kasım'daki ilk toplantıda Türkiye'nin bir ay içinde savaş ilan etmesini beklediklerini beyan ettiğini yazmaktadır. Kahire'de bir sürprizle karşılaştım. Daha ilk toplantımızda Eden, Churchill'in Türkiye'nin bir ay zarfında Almanya'ya savaş ilan etmesini istediğini söyledi. 100. Numan Menemencioğlu'nun anıları, sayfa 274. Menemencioğlu'na göre Eden, Moskova'dan çok kötü izlenimlerle dönmüştür. Sovyetlerin Türkiye konusundaki ısrarlarından her an Almanya'ya karşı mücadeleyi bırakacakları izlenimini edinmiştir. Bu nedenle Türkiye, İngiliz-Sovyet ilişkilerinin sürmesi için kurban edilecektir. Türkiye, tanrıları yatıştırabilecek tek kurbandı. 101. A.G.E. sayfa 280. Ancak Amerikan ve İngiliz resmi kaynakları bu toplantıda böyle bir tavır alınmadığını, Eden'ın salt hava üsleri konusu üzerinde durduğunu yazmaktadır. 102. USFR Conferences at Cairo and Tehran, sayfa 164. Menemencioğlu, hava üssü vermekle savaşa girmenin hiçbir farkı olmadığının bilincindeydi. Müttefiklerin savaş sonrasında Balkanlarda izleyecekleri politika konusunda Eden'ı adeta soru bombardımanına tutan Menemencioğlu, bu soruları hiç de diplomatik bir tarzda sormadığını yazmıştır. 103. Menemencioğlu, A.G.E. sayfa 275. İşin gerçeği şuydu ki Menemencioğlu Eden'ın Sovyetler adına Türkiye'yi savaşa zorladığına kanaat getirmişti. Eden'ın Rusların teşvikiyle Türkiye'yi apar topar savaşa itmek istediğini anlamam çok sürmedi. 104. A.G.E. sayfa 279 ve D. Irving and D. Watt, Breach of Security, sayfa 183. Goebbels, Forschungsamt raporlarından bu buluşma hakkında ayrıntılı bilgi almıştır. Günlüğüne 13 Kasım'da kaydettiği satırlarda şunları söylemektedir. Eden, Menemencioğlu'na Rus isteklerini iletmiştir. Bunlar Türk topraklarında Sovyet kuvvetlerine üsler verilmesi kapsamaktadır. Menemencioğlu bu isteği kesin bir biçimde geri çevirmiş ve bunun Alman istilasını davet etmek olacağını söylemiştir. Eden, Alman Reich'ın böyle bir şey yapacak durumda olmadığını söylemiştir. Ancak İngilizler beklediğimiz kadar baskı yapmamışlardır. Üsler konusunda cevap vermeden Menemencioğlu, CHP'nin meclis grubunun görüşünü alması gerektiğini öne sürmüş. Eden'ın genel tavrı da bu kanaati büsbütün pekiştirdi. İngiliz Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Sovyetler Birliği'nin hiddetiyle adeta tehdit ediyordu. İngiltere'nin istediğini yapmadığı takdirde Türkiye savaş sonrasında Rusların karşısında çok zor durumda kalabilir. 105. USFR A.G.E. sayfa 166. Türkiye'yi istenilen yönde harekete sevk etmek için Sovyet kozunun oynandığı savaşın ilk yıllarından beri görülmekteydi. Ancak bu taktik İngiltere'nin beklentisinin tam tersi sonuç verdi. Menemencioğlu İngiltere'nin önerdiği sayıda uçağın Türkiye'de üstlenmesinin Alman saldırısını çekmekten başka yapıcı hiçbir sonucu olmayacağını, ayrıca önerilen uçak adedinin Türk hava sahasını koruyabilmekten çok uzak olduğunu yineledi. Uçakların en kısa zamanda Anadolu toprağı üzerinde uçmaları tasarısıysa kesinlikle reddedildi. 106. A.G.E. sayfa 165-166. Özellikle zorlu bir oturumdan sonra Eden, Church ile şu telgrafı çekmiştir. Uzun ve zor bir gün yaşadık. Telkinlerim hiçbir yere varmadı. Dışişleri Bakanı ve Açıkalın'ın Cevat Açıkalın Genel Sekreter, özellikle ağır işitmekten muzdarip olduklarını gözlemledim. Daha genç olana, Açıkalın'a, derdimi anlatmaya çalıştığım zaman onun da söylediklerimi işitmekte zorluk çektiğini gördüm. Hiç kimse ikna olunmak istemeyen bir Türk kadar sağır olamaz. 107. A.Eden. The Reckoning. Sayfa 419. Türk devlet adamlarının ağır işitmeleri konusunda birkaç kaynakta rastlanmaktadır. General Henry Maitland Wilson, Eight Years Overseas, sayfa 151 adlı anılarında Adana konferansında İnönü'nün ağır işittiğini öğrendiğini yazar. İnönü'den başka Dışişleri Bakanı Numan da aynı dertten muzdaripti. Ama o yıl sonunda 1943 Kahire konferansından sonra sağırlığın diplomaside bir dezavantajı olduğundan kuşku duymaya başladım. Aynı konuya R.E. Sherwood'un Roosevelt and Hopkins adlı yapıtında da değindiğini görürüz. Sayfa 799. Kahire'de muzipin birinin yaydığı söylentiye göre Türk heyetinin işitme cihazları birbirlerine o denli duyarlı bir biçimde ayarlanmıştı ki ne zaman Türkiye'nin savaşa girmesi sözü edilse aynı anda arıza yapıyorlardı. Konferansı olumlu bir hava içinde kapatmaya çabalayan Eden, Menemencioğlu'na Churchill'e verilecek bir mesajı olup olmadığını sorduğu zaman şu yanıtı aldı. Kendisinden Adana konferansını hatırlamasını ve orada bir sabah bize verdiği dokümanı okumasını rica ediyoruz. Eminim ne demek istediğimi anlayacaktır. 108. Menemencioğlu'nun anıları, sayfa 276. Menemencioğlu'nun burada değindiği Churchill'in Adana'da Türk delegelerine sunduğu Sabah Düşünceleri adlı belgeydi. Bu yazıda Churchill, Türkiye'yi hiçbir zaman zorlamayacaklarına söz vermişti. Eden-Menemencioğlu buluşmasının sonuçları. Eden-Menemencioğlu müzakereleri Türk-İngiliz ilişkilerinde bir dönüm noktasıdır. 17 Kasım 1943'te Türkiye ilke olarak savaşa girmeyi kabul etti. Türk diplomasisinin savunma hattında böylelikle taktik bir geri çekilmeden söz edilebilir. Artık Türkiye'nin tarafsızlığı üzerinde durulmayacak, savaşa girmeyi kabul ettiği söylenecek, ancak hazırlıksız olduğu ve savaşta ne rol oynayacağını bilmediği savları arkasında yeniden mevzilenecekti. Türkiye'de bazı çevrelerde İngiltere'nin Türkiye'ye ancak Alman saldırısını kışkırtmaya yetecek kadar uçak vereceğinden kuşku duyuluyordu. 109. Ahmet Şükrü Esmer'le mülakat, sayfa 276. İnönü Ege'de Alman hava gücünün henüz dipdiri olduğuna şahit olmuştu. Bu gerçek ışığında İngiltere'nin Almanya'nın bitkinliği konusundaki telkinlerine inanmıyordu. Türk devlet adamlarının İngiliz baskısına nasıl direndikleri, Alman ajan Cicero sayesinde Berlin tarafından gün be gün izleniyordu. Büyükelçi von Papen, Menemencioğlu ile bir araya gelişlerinde Türkiye'nin tavrında herhangi bir değişikliğin derhal Alman saldırısına yol açacağını hatırlatmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. 110. Von Papen, Memoirs, sayfa 513-516, Erkin, Op. Sit, sayfa 258, Moisich Operation Cicero, sayfa 61. Ayrıca Foreign Office biliyordu ki Türkiye'nin hava üssü vermesi Türkiye'nin savaşa girmesi demektir. 111. FO 371, R 13.071, 55-44. Bu durum karşısında Türk politikasını yönetenler taktikleri yeniden düzenlediler. Hava üsleri konusunda diretirken Türkiye'nin içinde rol oynayacağı geniş kapsamlı bir genel plan üzerinde durmaya başladılar. Böylelikle yakın gelecek güvence altına alınıyor, Türkiye'nin savaşması genel planın bir parçası olacağı için genel ve uzun süreli müzakereler öngörülüyordu. Böylelikle hem müttefikler yabancılaştırılmamış hem de zaman kazanılmış olacaktı. Kahire'den döndükten az sonra Menemencioğlu, ABD Büyükelçisi Steinhardt'la görüştü. Kendisine Eden'ın tutumundan ve Türkiye'yi hazırlıksız savaşa itme çabalarından söz etti. Amerikan elçisi Washington'a bu görüşmenin değerlendirmesini yaparken şöyle diyordu. Türkiye salt hava üssü vermektense doğrudan savaşa girmeyi tercih etmektedir. Çünkü onlara göre üs vermekle savaşa girmek eş anlamlıdır. 112. USFR.A.G.E. sayfa 187. Ayrıca bu görüşmede Menemencioğlu müttefiklerin Balkanlar ve Orta Doğu'da ne öngördüklerini bilmeden savaşa zorlanmanın Türkiye için tehlikeleri üzerinde durmuştu. Her ne kadar Weizband, müttefiklerin Balkanlarda cephe açtığı takdirde Türkiye'nin tarafsızlığı bırakıp Balkanlarda İngiltere ve Amerika'nın yanında savaşa gireceğini söylüyorsa da bu yorumu destekleyici bilgi vermemektedir. 113. Weizband, A.G.E. sayfa 180, dipnot 42. Gerek İnönü gerek Menemencioğlu, Roosevelt'in Balkan cephesi fikrine karşı olduğunu ve Sovyetlerin kendi etki alanları olarak gördükleri Balkanlarda İngiliz emellerine kuşkuyla baktıklarını biliyorlardı. İngiltere iki müttefikinin istediği doğrultuda davranmaya mecburdu. Gerçekleşme olasılığı çok düşük bir Balkan harekatına ileri bir tarihte somut katkıda bulunmayı öneren Türk tarafı, böylelikle hem iyi niyetini göstermiş hem de zaman kazanmış oluyordu. 114. Bu konuda Menemencioğlu anılarında Churchill'in Balkanlarda bir cephe açmak fikri Roosevelt tarafından hoş karşılanmıyordu demiştir. Menemencioğlu'nun anıları sayfa 280. İngiliz politikasını belirleyenler de Sovyetlerin kuşkularını yatıştırmaya koyulmuşlardı. 2 Eylül 1943'te Ankara'daki İngiliz elçisi Hugh Essen, Sovyet elçisi Vinogradov'un Türkiye'nin herhangi bir Balkan harekatına karışmasını tepkiyle karşıladığını bildirdi. İngiliz elçisi hemen Sovyet meslektaşını yatıştırmaya çabalamıştı. Hemen kendisine Balkanlara girmenin tamamen Türklerin fikri olduğunu ve hiçbir şekilde İngiltere'den kaynaklanmadığını söyledim. 115. FO 371R 8373-5544. Ancak bu fikrin Churchill'in özellikle üzerinde durduğu bir proje olduğunu biliyoruz. Bu konu İngiliz kabinesinde 27 Eylül'de görüşüldü. Bazı raporlara göre Alman yenilgisinden sonra Balkanlarda anarşiyi önlemek için Türklerin araya girmesi Ruslar tarafından hiç hoş karşılanmıyor. İngiltere Almanlar gittikten sonra Türkleri Balkanlara sokmak istemiyor. Ancak İngiliz kuvvetleriyle birlikte oralarda temizlik harekatına katkılarını bekliyor. 116. Cap 66-41 WP 43-434. Aynı günlerde Türk basınında müttefiklere karşı tepkinin başladığı görülmektedir. Hükümetin tavrı İngiltere'yi soğutmadan aradaki mesafeyi korumak iken basın çok daha açık sözlü olabiliyordu. Zekeriya Sertel, müttefiklere hava üssü verileceğine dair Reuters haber ajansının raporuna tepki göstermiş ve Türkiye'ye harbi kısaltan büyük bir amil olarak bakılmasını kınamıştı. Böyle bir talepte bulunabilmek ve Türkiye'yi müttefiklere fiili yardıma, daha doğrusu tarafsız siyasetini terke ikna için gayet kuvvetli sebepler göstermek lazımdır. Halbuki bizi böyle bir harekata sürükleyecek mantıki bir sebep bulmak hayli güçtür. 117. Zekeriya Sertel, TAN 6 Ekim 1943. Aynı tarihte Nadir Nadi yabancı gazetecilere çatmıştı. Ajans muhabirlerine ve gazete muharirlerine kalsaydı, Türkiye'nin şimdiye kadar birkaç defa harbe girmesi icap ederdi. Bu sırada bazı ajans muhabirlerinin durup dururken Türkiye'yi harbe sokmak hususundaki mucip sebeplerini doğrusu oldukça tuhaf buluyoruz. Harbi kısaltmak, Balkanlara çıkarma yapmak, hava üsleri edinmek gibi istekler hem yetersiz hem lüzumsuzdur. 118. Nadir Nadi, Cumhuriyet 6 Kasım 1943. Basının savaş yıllarındaki icazetli işlevi göz önünde bulundurulursa, bir ölçüde bu satırlardan hükümetin gayri resmi olarak esas tavrını belirttiğini söyleyebiliriz. Tahran Konferansı. Amerika ve Sovyetlerin desteğiyle Türkiye üzerine baskı yapmak, bu konferansta da Churchill bu doğrultuda çaba harcadı. ABD Savunma Bakanı Harry Hopkins, İngiliz Başbakanı'nın eski temasını yeniden işlemeye başladığına işaret etmekteydi. Churchill, Türkiye'yi savaşa sokmanın yararlarını monoton olma pahasına tekrarlamaya yeniden başladı. 119. Ray Sherwood, Roosevelt and Hopkins, sayfa 780. Moskova'da bu konunun üzerine düşen Sovyetler, Tahran'da fazla faaliyet göstermediler. Bu noktada ABD Başkanı Roosevelt'in tutumu önem kazanmaktadır. Türkiye'nin savaşa girmesi, ona yoğun bir malzeme desteğinin sağlanması demekti. Ancak Roosevelt, Normandiya çıkarması, Operation Overlord hazırlıklarına ağırlık vermek istiyor ve bunun etkinliğini azaltacak hiçbir girişimde bulunulmamasını vurguluyordu. 120. Haluk Ülman, Türk-Alman Diplomatik Münasebetleri, 1939-1947, sayfa 43. Tahran'da müttefiklerin savaş stratejisi tartışıldığında Rodos Adası'na yönelecek bir İngiliz saldırısının Türk Hava Kuvvetleri'nce desteklenmesi gereği üzerinde duruldu. Amerika uzmanları Türk uçaklarının sayıca yetersiz ve eski olduğunu ve böyle bir harekat gerçekleştiği takdirde Almanya'nın henüz Balkanlar'da tuttuğu 700 uçağı devreye sokacağını belirttiler. Bu istatistiklerle karşılaşan Roosevelt, Türkiye'nin destekten fazla ayak bağı olacağı izlenimini edinmiş olabilir. Tahran Konferansı'nda bazı Amerikan çevrelerinde Sovyetler Birliği'nin savaş içinde ve sonrasında izleyeceği politikalar konusunda hafif kuşku belirtileri sezilmektedir. Örneğin General Marshall, Türkiye'nin savaşa sokulmasına ilişkin Sovyet görüşünü eleştirmiştir. Sovyetler Birliği maliyeti ne olursa olsun Türkiye'yi savaşa sokmak istiyor. Sovyetler kesinlikle bir şeyin peşinde ve bunun ne olduğunu öğrenmeliyiz. 121. USFR A.G.E. sayfa 180. Konferansın 28 Kasım'da açılan ilk toplantısında Churchill istediği desteği Sovyetler'de bulma çabasıyla Stalin'in üzerinde yoğunlaştı. Sovyet önderini yanına çekmenin yolu olarak da gururunu okşamaya yöneldi. Churchill'in ifadesine göre Bulgaristan 19. yüzyılda Türklerden kurtarılmış olmasını Sovyetlere borçluydu ve bu borcu ödemeliydi. Ancak Stalin pek oralı olmadı ve bütün bunların çoktan geçmişte kaldığı yanıtını verdi. Ayrıca İtalya ve Türkiye'de kuvvet harcanmasını sert bir tavırla eleştiren Stalin, Overlord'a ağırlık verilmesinin daha yerinde olacağını vurguladı. 122. A.G.E. 492. Weisband A.G.E. sayfa 197. Sovyetler Birliği'nin Tahran'daki pasif tavrı bir ay önce Moskova'da Türkiye'nin savaşa sokulması yolundaki ısrarlarıyla karşılaştırıldığında daha da çarpıcı gelmektedir. Bazı yorumlara göre bu tavır değişikliği Sovyetlerin Balkanlardaki emellerine müttefiklerce desteklenmiş bir Türkiye'nin engel teşkil edebileceği korkusundan kaynaklanmaktadır. Feridun Cemal Erkin'e göre Sovyetler Türkiye'yi Batılılardan ayırıp savaşta yıkıma uğrattıktan sonra daha kolay boyunduruğu altına sokabilecektir. 123. F.C. Erkin, Le Relation Türko-Sovyetik, sayfa 243. Şevket Süreyya Aydemir ise benzer bir biçimde savaşa girmesi emirle temin edilmiş bir Türkiye'nin Moskova'nın projelerine daha yakın olduğunu, savaş sonrasında güçlü bir ülke olarak ortaya çıkacak bir Türkiye'nin ise bölgede Sovyet nüfuzuna gölge düşürebileceğini söylemektedir. 124. Aydemir, İkinci Adam, Cilt 2, sayfa 266. Oysa Churchill, Sovyetlerin bu görüşünü değiştirip ısrarla Türkiye'yi savaşa sokma çizgisine geri getirmeyi amaçlıyordu. Bu sırada Stalin, bütün tarafsız ülkelerin savaşları budala olarak gördüklerini belirtti. Ama Sovyet önderine göre asıl budala, kazanan tarafa katılmayı reddeden Türkiye olmuştu. Bu noktaya kadar Türkler olumsuz tavırlarını sürdürmüşlerdi. Bu aşamada Churchill kendi görüşüne göre Türklerin deli olduğunu tutanaklara geçirdi. Stalin buna yanıt olarak bazı insanların deli olmayı tercih ettiklerini söyledi. 125. USFR A.G.E. sayfa 496. Henüz 7 ay önce Türkiye müttefikimizdir. Türkiye dostumuzdur. Her yönden gelecek saldırıların karşısında engeldir diyerek avam kamerası tutanaklarına geçiren İngiliz başbakanı şimdi Türklerin deli olduğuna kanaat getirmişti. 126. FO-371R 1304-1016-44. Diğer yandan Roosevelt, Türk tarafının çekimserliğini onaylayan bir tavır takınmıştır. Türkiye Cumhurbaşkanı ile buluşup savaşa girmesi konusunda ikna etmek için elinden geleni yapacağını, ancak Türk Cumhurbaşkanı'nın yerinde kendisi olsa Overlord'u süresiz erteletecek kadar çok uçak, tank ve malzeme isteme yoluna gideceğini de açıkça belirtmiştir. 127. USFR A.G.E. sayfa 505. Churchill'in sürekli olarak Roosevelt ve Stalin'in karşısında yinelediği tez, Türkiye'nin kazanılmasının diğer cephelerde öngörülen harekatlar pahasına olması gerekmediğiydi. Türkiye'nin elde edilmesi, Sovyetler Birliği'ne boğazlar üzerinden yardım sevkiyatını kolaylaştıracak ve müttefik deniz kuvvetlerine Karadeniz'i açacaktı. Churchill, kendi ifadesinde, "Bu argümanları amansızca tekrar ettim ve Stalin'i kazanabilirdim ama başkan askeri danışmanlarının ön yargılarına kapıldı ve tartışmada bir o yana bir bu yana gidip geldi" demektedir. 128. Churchill, Closing the Ring, sayfa 305. İngiliz Başbakanı Sovyetlerin tutumunu tutarsız bulduğunu ve şimdiye kadar Türkiye'nin ikna veya zor yoluyla savaşa sokulmasını istedikleri izlenimini edindiğini belirtti. Bunu yanıtlayan Stalin, bunu istediklerini ama Türkiye'yi de yakasından tutup savaşa atamayacaklarını kaydetti. 129. Bu noktada yukarıda zikredilen resmi Amerikan tutanaklarıyla Churchill'in kendi anıları arasında ilginç bir çelişki gözlenmektedir. 29. ayrımın sonu, sayfa 216.